Ayrım 13, sayfa 109. Şeyh Said Efendi sayısı gittikçe artan kuvvetiyle ilerleyerek Darahini yakınındaki Hakik köyüne geldi. Hükümet kuvvetlerinin etki alanı dışındaydılar. Bu nedenle rahattılar. İsyancıların büyük çoğunluğu asker kaçağıydı. Askerlik eğitimi görmemiş, disiplinsiz bir kalabalıktı. Ama çevik, araziyi iyi tanıyan inatçı insanlardı. Çapulculukla geçinenler baskın vermeyi, vurkaç yöntemini iyi biliyorlardı. Hepsi pek çok Anadolu köylüsü gibi yoksuldu. Kış olmasına rağmen çoğunun sırtında kalınca bir ceket ya da palto, gocuk gibi bir giysi yoktu. Dipnot: Üç ordusu olan devlete karşı Anadolu'nun ortasında bazı aşiretlerin katılımıyla sağlanacak 5-10 bin kişiyle sonuç alınması mümkün müydü? Bu isyana karar verenlerin arasında bu basit hesabı yapacak bir kişinin bile olmaması şaşılacak bir durumdur. Boşuna kan dökülecekti. Bu hesapsızlık sürüp gelecektir. Aşiretler arasında mezhep ve dil farkı, Hamidi alayları konusu, göçebe yerleşik olma, kan ve mal davası, ağalar arası çekişme, hükümetle ilişkiler ve benzeri gibi türlü nedenlerle anlaşmazlıklar, çekişmeler, zıtlıklar, düşmanlıklar, çatışmalar vardı. Hepsinin bir araya gelmesi imkansızdı. Kürtçülük hareketini savunan bazı kitaplarda ve web sitelerinde yukarıda açıklanan nedenlerden kaynaklanan parçalanmışlık olgusunu, Osmanlıların ve Türklerin entrikalarının yarattığını ileri süren gerçeğe aykırı ifadeler yer alıyor. Osmanlılar ve Türkler bu durumdan yararlanmış olabilirler ama bu durumun ana nedeni özellikle ağalık, beylik düzenidir. Sorunların ilacı bu düzenin sona ermesiydi. Bazı Kürt yazarlarının hala açıkça ya da dolaylı biçimde beylik ağalık düzenini koruyor olması şaşılacak bir durum. Hangi çağdayız? Sayın Ahmet Türk diyor ki, devletin baskıcı tutumu isyanları doğurdu. Şeyh Said isyanı ve Dersim isyanları oldu. Cumhuriyet Gazetesi 8 Haziran 2010. Şeyh Said isyanında devletin baskıcı tutumu neydi? Dersim isyanlarını da devletin baskıcı tutumuna bağlamak olayların akışına ve belgelere uymuyor. Kürt sorunu böyle gerçekleri değiştirerek çözülebilir mi? Bu saptırmalar ya da doğruyu bilmemeler çözüm yerine çözümsüzlük getiriyor. Propaganda işini Şeyh İbrahim Efendi yürütüyordu. Akıllı adamdı. Hazırlığını yapmış beklemekteydi. Dağıtılacak bildirileri galiba Halep'te bastırmışlardı bile. Dipnot: Metin Toker, Şeyh Said ve İsyanı, sayfa 53. Bazı basılı beyannameleri Seyit Abdülkadir Bey İstanbul'dan Şeyh Said'in oğlu Ali Rıza ile yollamıştı. Profesör Doktor A. Haluk Çay, Her Yönüyle Kürt Dosyası, sayfa 326. M. Şerif Fırat, Doğu İlleri ve Varto Tarihi, sayfa 180-181'de Şeyh Said'in isyan için hazırladığı fetvayı veriyor. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yayını, Ankara 1981, 4. baskı. Kulaktan kulağa çok etkili söylentiler yayıyordu. Bunlardan ikisi Darahini'ye de ulaştı. Şeyh Said Efendi Allah tarafından dini kurtarmaya memur edilmişti. Onun emrini dinlemek din gereğiydi. Abdülhamit'in oğlu Selim Efendi de sınırda 40 bin kişilik orduyla bekliyordu. Darahini heyecan içinde Allah'ın dini kurtarmakla görevlendirdiği Şeyh Said Efendi'yi beklemeye koyuldu. Dipnot: Fethi Okyar'ın mecliste yaptığı konuşmadan ikinci dönem tutanak derdikisi, 14. cilt sayfa 307, Metin Toker, Şeyh Said İsyanı, sayfa 50. Ankara'da bugün İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine başlanmıştı. 7. konuşmacı olarak Erzurum Milletvekili Ziyaeddin Efendi kürsüye çıktı. Yenilik hevesi yüzünden din ve ahlak duygularının zayıfladığından, yenilik adına Avrupa'nın yalnız pisliklerinin benimsendiğini iddia eden öfkeli, kaba bir konuşma yaptı. Özetle dedi ki, "Özellikle İstanbul'da görülen üzücü olaylar memleketin toplumsal bir hastalığa yakalandığını gösteriyor." Çankırı Milletvekili Talat Bey sordu. Ne gibi? Ziyaeddin Efendi azarladı. Dinle, anlarsın. Söylentiye göre İstanbul'da 14 bin meyhane, 800 dans salonu açılmış. Sarhoşluk teşvik ediliyor. Gazeteler yazıyorlar. Kucağında çocuğu olduğu halde kadınların da meyhaneye devam ettikleri görülüyormuş. Dipnot 2. Dönem Tutanak Dergisi, 13. cilt, sayfa 413-414. Milletvekilinin verdiği sayılar yanlıştır. Anlattığı olaylar kendi de söylüyor, söylentidir. Bunları kimlerin ne amaçla uydurduğu belli. Florya konusu şu. Mütareke döneminde beyaz Ruslar Florya'da plajlar açıp işletmişlerdi. Çıplak dediği mayolu erkekler ve kadınlardır. Türkler denize girmek için deniz hamamı denilen, kadın ve erkekler için ayrı, dışarıya kapalı deniz tesisleri kuracaklardır. Ziyaettin Efendi laikliği de dinsizlik sanıyor. 85 yıl sonra hala böyle sananlar var. Rize milletvekili Fuat Bey sordu. Hangi gazete yazıyor bu zırvayı? Ziyaettin Efendi bu soruya yanıt vermedi, konuşmasını sürdürdü. Yenilik, uygarlık bu mu? Biri bağırdı. Yenilik onlar değil. Yenilik bağımsızlık, milli egemenlik, barış, cumhuriyet, bunları saysana. Dipnot, bu tepkiyi ben ekledim. İki gün sonra Hamdullah Supi Bey tam bu anlamda büyük bir konuşma yapacaktır. Bu cümle için zaman kaydırması yaptım. Ziyaettin Efendi duymazlıktan geldi. Kadını barlara ve tiyatro sahnelerine kadar çıkardılar. Bu yaz İstanbul civarında Florya denilen yerde çıplak erkek ve kadınlar birlikte deniz hamamlarında eğlenmişler. Sataşmalar, tepkiler, gülüşmeler oluyordu. Başbakan Fethi Bey bile adeti olmadığı halde oturduğu yerden itiraz etmeye başlamıştı. Ziyaettin Efendi konuşmasını azimle sürdürerek bitirdi. Hükümetin dini İslam dinidir. Bu anayasada yazılı. Buna rağmen bazı sefihler laiklikten, yani dinsizlikten filan bahsediyorlar. Bu cesareti nereden alıyorlar? Meclis bu yanlışlıklara son vermenin çaresini bulmalıdır. Dipnot. Ziyaettin Efendi'nin konuşmasına 16 Şubat günü Hamdullah Supi Bey Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerini karşılaştırarak çok etkili bir yanıt verdi. Yeniliğin, çağdaşlığın birkaç sarhoş ile birkaç hatalı kadın olmadığını, bunların her dönemde olduğunu örnekler vererek anlattı. Yeniliğin özgürlük, bağımsızlık, milli egemenlik, barış, millet meclisi, cumhuriyet gibi büyük atılımlar olduğunu açıkladı. Bu büyük olayları görmeyip de birkaç kötü örneği konuşmanın Ziyaettin Efendilere özgü bir yöntem olduğunu söyledi. Bu tür konuşmaların gericiliği körüklediğini belirtti. Ermenilerin de Yunanlıların da Anadolu'yu parçalayamayan büyük devletlerin de cumhuriyet yönetiminin ve ordusunun yıkılmasını istediklerini ileri sürerek Ziyaettin Efendi'yi yalnız bırakmadıklarını ileri sürdü. Konuşma şiddetli ve sürekli alkışlarla onaylandı. İkinci dönem tutanak dergisi 14. cilt sayfa 54-61. Bu konuşmanın yayımlanması ve dağıtılması kabul edildi. 14. cilt sayfa 66. Konuşmayı çok uzun olmasa buraya alacaktım. İmkanı olanların okumalarını dilerim. Mazhar Müfit Kansu'da 18 Şubat'ta söz alarak Ziyaettin Efendi'ye yanıt verdi. Birçok cümlesini Ziyaettin Efendi doğrulamak zorunda kaldı. Mazhar Müfit Kansu laikliği de açıkladı. İkinci dönem tutanak dergisi 14. cilt sayfa 103-107. Bir daha mecliste böyle gerici, düzeysiz, kaba bir konuşma yapılmadı. Ziyaettin Efendi de sanırım bir daha kürsüye çıkmadı. 3 gün süren İçişleri Bakanlığı ile ilgili görüşmeleri inceleyenler Anadolu'nun ne halde olduğunu çok açık olarak görürler. Bir örnek, 295 nahiye müdürü ilkokul mezunu bile değil. 14. cilt sayfa 109. Fali Rıfkı Atay yanında oturan Doktor Reşit Galip Bey'e döndü. Doktor, mütareke basını da ancak bu kadar zehirliydi. Cumhuriyet ya da Ankara karşıtı malum gazeteler bu yalanları yazıyorlar. Bunlar da hiç araştırmadan inanıp papağan gibi tekrarlıyorlar. Ya da işlerine geldiği için doğruymuş gibi kabul ediyorlar. Yarın bu efendinin söyledikleri birçok gazetede meclis konuşması olarak yer alacak, her yana yayılacak. Bu yalanlar irticayı kuş sütüyle besliyor. Hükümetin hoşgörüsünü zayıflık, kudretsizlik, acizlik olarak görüyorlardır. Cumhuriyeti koruyacak önlemler almalıyız, gecikmeden. Çok haklısın. Varlığını korumayan bir devrim olur mu? Bu kadar geniş, rahat olmak doğru değil. Yoksa birkaç deli öne düşer, yeni bir 31 Mart olayı yaşarız. Sus! Korktukları olay başlamıştı bile. Dipnot. Olay çevresindeki askeri birlikler tabur, bölük düzeyindeydiler. Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar sayfa 92. Olayın büyüklüğü de başlangıçta anlaşılamamıştı. Zaten ordu gözlerini güney sınırına çevirmiş, dikkatini İngilizlere vermişti. Haber alma birimleri İngilizlerle meşguldü. Sorun yurt içinde patlak verdi. Yeni bilgiler Ankara'yı uyandırdı. Takip hareketini yönetme görevi 3. Ordu Komutanlığı'na verildi. İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde olacaklardı. Güneydoğu'da bulunan 1. Süvari Tümeni hemen Mardin'den Diyarbakır'a hareket ettirilecek, bir alayı, 21. Süvari Alayı, Lice'ye gönderilecek, iki alayı Diyarbakır'da emir bekleyecekti. Erzincan, Erzurum ve Muş'tan olay bölgesine bazı küçük birliklerin kaydırılması da planlandı. Piran'da bir eşkıyalık olayı olduğu bugünkü gazetelerde yer almıştı ama kimse üzerinde durmamıştı. Çetelerin tümünün kökü daha kazınamamıştı. Orada burada birkaç çete kalmıştı. Kamuoyu bu da böyle bir şey olmalı diye düşündü. Dipnot: 18 Şubat günü 1. Süvari Tümeni karargahı ve bir alayı kuzeye doğru ilerliyordu. Müfreze tümen komutanının emrine girdi. Tümenin öteki alayı 21. Süvari Alayı Lice'ye ilerliyordu. Uçaklar için Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar, sayfa 95. Bilgiyi hikayeleştirdim. Binbaşı İbrahim'in iki süvari bölüğünden oluşan müfrezesi sarp arazide, dar ve kaygan yollardan geçerek yüzü bıçak gibi kesen soğukta ilerlemeye çalışıyordu. Hedef Piran'dı. Arazinin yapısı yancılar çıkarmaya imkan vermemişti. Dar bir vadiden kuzeye doğru gidiyorlardı. Her an çatışma çıkabileceği için tüfekler dizler üzerine alınmıştı. Vadiden çıkınca ilk köyde mola verdiler. Dört bir yana nöbetçiler çıkarıldı. İsyancıları tuttuğu anlaşılan köylü evlere kapanmıştı. Atları sulayıp yemlediler. Çalı çırpı ile çay kaynattılar. Kavurma, ekmek ve tahin elvası yediler. Ordunun açlık çektiği dönem eskilerde kalmıştı. Önce kuzeyden, sonra yanlardan ateş sesleri geldi. "Silah başı!" Nöbetçilerin verdiği bilgiye göre 500 kadar isyancı köyü kuşatmıştı. Toparlanıp savaş düzeni aldılar. Görevliler atların yanına koştular. İki makineli tüfekleri vardı. Önü açık güvenli yerlere yerleştirdiler. Bütün bu işler 3 dakika bile sürmedi. Dakikada 500 mermi atan makineli tüfekler isyancıları şaşırttı, korkuttu. Ama kuşatmayı kaldırmadılar. Ahmet Onbaşı isyancıların içinde bulunan birinin oradan oraya koştuğunu, isyancıları dövüşmeye zorladığını fark etti. Komutanlarıydı galiba. Gözünü dört açıp bekledi. Adam bir kayanın ardından öteki kayanın ardına kayarken tüfeğinin tetiğine bastı. Güm! Adam şakağından vurulup uzandı. Ahmet Onbaşı'nın vurduğu adam Şeyh Said Efendi'nin en has adamlarından biri olan Öğretmen Fahri'ydi. Müfrezeyi kuşatan isyancıların komutanıydı. İsyancılar üzüntüden delirdiler, bağırıştılar, ateşi arttırdılar, çemberi iyice daralttılar. Binbaşı bu soğukta terlemeye başladı. İsyancılar sanki gittikçe çoğalıyorlardı. Köyün kuzey yanından iyi haberler gelmiyordu. Araziden yararlanarak iyice yaklaşmışlardı o yana. Köye dalıp da ahırlara, avlulara sakladıkları atları vururlarsa, bunu düşünmek bile istemedi. Beklenilmez bir şey oldu. Önce silah sesleri arasında belli belirsiz bir uğultu belirdi, giderek yaklaştı, büyüdü, havayı titretmeye başladı. İki uçak gürleyerek iyice alçaktan geldi, döndüler, makineli tüfekleriyle köyün güneyini taradılar. Bir daha dönüp ikişer de bomba attılar, çekiliş yolunu açtılar. Hiç uçak görmemiş olan isyancılar ya toprağa yapışıp kalmış ya dağılıp kaçmışlardı. Hey büyük Allah'ım! Müfreze hızla toplandı, iki yaralıları vardı. Gerekli önlemleri alarak köyden çıktılar. Güneye doğru çekilip gerideki bir köye yerleştiler. Bu köy Alevi köyüydü, isyana karşıydılar. Müfreze savunma düzeni aldı. Binbaşı yazdığı raporu iki haberciyle geriye yolladı. Öncüler Darahini'ye yaklaşırken Ankara'da bir derneğin kuruluşu tamamlanmaktaydı. Cevat Abbas Bey 16 Şubat 1925 sabahı saat 10'da 35 milletvekiliyle çeşitli mesleklerden 10 kişiyi Türk Ocağı'na çaya davet etmişti. Çağrılanlar Türk Tayyare Cemiyeti'nin kurucu üyeleriydi. Cevat Abbas Bey bir açış konuşması yaparak gelişimi anlattı. Kuruluşa yardım eden, yön gösteren kişi ve kurumlara teşekkür etti. İleride Türk Hava Kurumu adını alacak olan dernek 16 Şubat 1925 günü böyle kuruldu. Şubeleri bütün Türkiye'ye yayılacak, havacılıkla ilgili bütün kollarda etkinlik gösterecek, Türk kuşunu kuracak, Kayseri'de ve Ankara'da uçak fabrikaları açacak, halkın orduya birçok uçak armağan etmesini sağlayacaktı. dünyada eşi bulunmayan büyük bir havacı kuruluş olacaktı. Dipnot, THK web sitesi Cevat Abbas Gürer, Cepheden Meclise, Büyük Önder'le 24 yıl, sayfa 285. Öncüler ikindi üzeri Darahini'ye girdiler. Ne vali, ne memurlar, ne jandarma komutanı, ne jandarmalar karşı koydu. Ziraat Bankası ile mal sandığındaki paraları güven altına bile almadılar. Hiç direnmeden şehri teslim ettiler. İsyancılar valiyi ve askerlik şube başkanını bir odaya hapsettiler. Önce mal sandığı kasasını soydular, sonra evleri, dükkanları yağmalamaya giriştiler. Şehir halkı dini kurtaracak olan şeyhin adamlarını dostça karşılamıştı. İsyancılar yağmaya başlayınca ayıldılar. Birkaç temsilci yağmayı durdurması için Şeyh Said Efendi'ye yalvarmaya koştu. Yağma haberini alan Şeyh Said Efendi gece Darahini'ye girdi. O da yakın adamlarına Ziraat Bankası kasasını soydurdu. Şeyh Efendi il içindeki bazı makamlara atamalar yaptı. Dipnot, Behçet Cemal, Şeyh Said İsyanı, sayfa 26. Şeyh Said'in mahkemedeki ifadesinden. Ankara Genç ilinin merkezi Darahini'nin işgal edildiğini komşu ilçelerden gelen telgraflarla öğrendi. İçişleri Bakanı Cemil Bey akşam Bakanlar Kurulu'na açıklamada bulundu. Sonra da köşke çıkarak Gazi'ye bilgi sundu. Gazi harita başındaydı. Haritaya birliklerin bulundukları yerler işaretlenmişti. Dikkatle dinledi. Bakana düşüncesini sordu. Bakan şöyle açıkladı. Adamları aşiretlerinin beyini tutuklu olarak Bitlis Harp Divanı'na götürmekte olan müfrezenin elinden kurtarıp kaçırdılar. Jandarmalarımız çevrede bu aşiret beyini ve kaçıranları arıyor. Bu olay ile jandarmaları oyalamak istediklerini tahmin ediyorum. Dipnot, İçişleri Bakanlığı'nın 15-16 Şubat gecesi yayımladığı gizli genelgenin 3. maddesi olayı böyle değerlendiriyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar, sayfa 92. Sözü edilen bey Hasenhanlı Halit Bey'dir. 3. Ordu Komutanlığı durumu değerlendirmiş, hareketin irtica maskesi altında Kürtçülük olduğunu bildirmişti. Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar, sayfa 96-97. Kürtçülük halk arasında yayılmış değildi ama Kürtçülük akımını yaymaya çalışan okumuş Kürtler vardı. Sayıları azdı ama etkiliydiler. Bunları ümitlendiren başlıca olay, Sevr Anlaşması'nın Kürtlere ilk aşamada özerk bir bölge verilmesini düzenleyen maddesidir. Özerk bölge ikinci aşamada bağımsız Kürdistan olacaktı. Şimdi Sevr'i savunanlar bunların izleyicileridir. Milli mücadele başladığı zaman İngiliz subayları ve ajanları Güneydoğu'da Kürt isyanı çıkarmak için çalıştılar. Ayrılık tohumları ektiler. En bilinenleri Binbaşı Noel'dir. Mim Kemal Öke, İngiliz ajanı Binbaşı Noel'in Kürdistan misyonu, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1992. Gazi aldığı bilgileri birleştirerek olay hakkında hükmünü vermişti. Hayır dedi, bu oyalama filan değil, açık bir isyan, cumhuriyete tepki. Bütün dosyaları incele, bunun uzun bir öncesi var, hızla yayılabilir. Valileri, kaymakamları uyarın, genelkurmayla işbirliği içinde olun. Cemil Bey ayıldı, anladım efendim. Gazetecilere halkı bir isyan haberiyle heyecanlandırmamak, başka yerlerdeki gericilere cesaret vermemek için olay eşkıyalık olarak nitelendirildi. Dipnot, bir milletvekilinin Piran olayıyla ilgili gazete haberi dolayısıyla sorduğu soru üzerine Cemil Bey meclise kısa bir bilgi sundu. Olayı yine eşkıyalık diye niteledi. İkinci dönem tutanak dergisi 14. cilt sayfa 131. Şeyh Said Efendi gündüz halkı parça parça toplayıp Allah aşkı ve rızası için isyana katılmaya çağırmıştı. Gece kurmayları olan şeyh ve beylerle birlikte toplanıp savaş programını, cephelerini ve cephe komutanlarını belirledi. Batı kesimi, bu kesimin komutanı Şeyh Şerif olacaktı. Önce Bingöl, Çapakçur zapt edilecek, sonra daha batıya Palu, Elazığ ve Malatya üzerine yürünecekti. Doğu kesimi, Muş cephesi komutanlığına damadı Şeyh Abdullah'ı atadı. Görevi Varto'yu almak, isyanı doğuya yaymak, Erzurum'dan ve Muş'tan gelmesi olası hükümet kuvvetlerini durdurmaktı. Güney kesimi, burası Diyarbakır cephesiydi. Bu cephenin komutanlığını Şeyh Said Efendi kendi üzerine aldı. Kardeşi Şeyh Abdurrahim Maden ve Ergani'yi alacak, çevredeki aşiretlerin yardımıyla Siverek ili ele geçirilecekti. Oradan da Urfa'ya inilirdi. Asıl hedef Diyarbakır'dı. Diyarbakır zapt edilince Kürt İslam Devleti ilan edilecekti. Bir kol ilerleyip Cizre'ye yürüyecek, böylece Irak'taki İngilizlerle bağlantı sağlanacaktı. Başkomutan Şeyh Said Efendi yeni hükümet kuvvetleri yetişemeden Diyarbakır'a gireceklerini hesaplıyordu. Diyarbakır Ankara'ya çok uzaktı. Diyarbakır içinde ciddi bir kuvvet olmadığını öğrenmişti. Gerçekten Diyarbakır'da sadece 3. Ordu karargahı ile 7. Kol Ordu'nun karargahı ve bağlı birlikleri birkaç da top vardı. İsyancılar Diyarbakır'a hücum etmeden önce gerilerini güven altına almak için yol üzerindeki Hani ve Lice'yi ele geçirmek istiyorlardı. 18 Şubat 1925 günkü Cumhuriyet gazetesinde Şeyh Said olayı hakkında biraz genişçe bir haber yer almıştı. Hükümetin açıklamalarının tersine gazete Şeyh Said'i ve adamlarını isyancılar olarak niteliyordu. İsyancılar ha? Haber dalgalanmalara, söylentilere, tahminlere yol açtı. Bakanlar Kurulu'nda bu konu hakkında düşünce farklılıkları oluştu, tartışmalar çıktığı söylentisi yayıldı. İçişleri Bakanı Recep Peker'in Fethi Bey'le anlaşmazlığa düştüğü için istifa ettiğini, yerine Cemil Bey'in getirildiğini iddia edenler vardı. Ankara kaynamaya başladı. Hükümetin meclise hala yeterli ve doğru bilgi vermemesi milletvekillerini çok sinirlendirmişti. 21. Süvari Alayı'ndan seçilmiş büyükçe bir müfreze alay komutanının emrinde sert rüzgara karşı yol alıyordu. Şubat rüzgarı yüzlerini yakıyordu. İsyancıların yolunu kesmek için Lice'yi ele geçirmekle görevliydiler. Lice'ye 8-9 kilometre kalmıştı. Sis boğazından geçeceklerdi. Dipnot: boğazın adı bazı kaynaklarda Fis olarak geçiyor. Boğaz karla kaplıydı. Öncü birliklerden haber yoktu. Bir aksilik olsa silah sesleri gelirdi. Sessizlik sürüyordu. Müfreze boğaza girip ilerledi. Birden çok yoğun ateş altında kaldılar. Baskına uğramışlardı. Silah seslerine kişnemeler, komutlar, çığlıklar, naralar, nal şakırtıları karıştı. Komutan durumu çok tehlikeli gördü. Coğrafya isyancılardan yanaydı. Müfreze boğazdan ateş altında zorlukla geri dönerek çıktı. Ali Bardak köyüne çekildi. Bu büyükçe bir hükümet birliği ile isyancıların ilk çatışmasıydı. İsyancılar müfrezeyi durdurmayı ve geri sürmeyi başarmışlardı. 3. Ordu Komutanı Kazım İnanç Paşa bu başarısızlığa çok kızdı. Karargahında görevli olan Süvari Yarbayı Hüseyin Bey'i çağırdı. "Emrine süvari ve piyadeden oluşan bir müfreze veriyorum. Ali Bardağ'a çekilen müfrezeyi de emrine alacaksın. Asilerden önce Lice'ye gireceksin." Yarbay Hüseyin Bey bilgili, yürekli bir komutandı. Müfrezeyi denetledi. Toplamı bir tabur ederdi. Hiç yoktan iyiydi. Gecikmeden yola çıktı. Geceyi uygun bir köyde geçirecek, sabah erkenden yola düşerek Ali Bardak'taki müfreze ile birleşip Lice'ye gireceklerdi. Şeyh Said Efendi de bu saatlerde emrindeki büyük birlikle yola çıkmıştı. Onun hedefi de Lice'ydi. Tekbir çekerek ilerliyor, yeni katılımlarla çoğalıyorlardı. Yeni birliklerin bir bölümü doğuya, batıya, güneye gönderiliyorlardı. İsyan genişleme aşamasına ulaşmıştı. Yolda Hani nahiyesinin ele geçirildiği haberi alındı. Büyük sevinç uyandırdı. Şeyh Said Efendi nahiye müdürünün ve işbirliği yapmayan yöneticilerin tutsak edilerek Darahini'ye yollanmalarını emretti. Hava çok soğuk, isyancılar kalabalıktı ama görevi yerine getirmek şarttı. Subaylar binbaşı İbrahim Bey'e askerlerin hazır olduğunu bildirdiler. Atların, makineli tüfeklerin ve kılıçların bakımı yapılmıştı. Yeteri kadar cephane vardı. Binbaşı emrine girdiği 1. Süvari Komutanından izin aldı. Müfreze sabah çorbasını içmişti, besmele ile yola çıktılar. Binbaşı gece haritayı incelemiş, Piran'a giden çok zahmetli ama isyancıları şaşırtacak bir yol saptamıştı. Binbir güçlükle ilerlediler. Tek atın sığdığı uçurumlu, buz kesmiş yollardan geçtiler. Piran'a beklenmedik bir tepeden iniverdiler. 3 saat içinde Piran'ı ve çevresindeki köyleri silahla karşı koyan isyancılardan temizlediler. Bir bölümü dağlara kaçtı, köylerdeki silahlar toplandı. Halkın üstü başı, evleri perişandı. Girdikleri köylerde binbaşı güzel sözlerle halkı barışa davet etti. Böyle silaha sarılacağınıza okul, doktor, ebe, ilaç, yol, iş, tarla istesenize dedi. Nasihat eden birkaç bildiri yazıp sağa sola yolladı, pek etkisi olmadı. Kaçanlar geri dönüp asilere katılacaklardı. Çünkü Allah'ın görevlendirdiği Şeyh Said'in yenilmeyeceğine kesin inanıyorlardı. Şeyh Said Efendi, Lice'ye 1,5 saat uzaklıktaki köyde Lice'den gelmiş olan birkaç dost karşıladı. Lice'de ve çevresinde isyanı desteklemeyen aşiretler, kabileler vardı. Bir çatışma çıkabilirdi. Lice ileri gelenleri davet edildi, görüşüldü. Uzlaşma sağlanamadı. Bu sırada Sis Boğazı'nda bir hükümet birliğine baskın verildiği, birliğin geri püskürtüldüğü haberi alındı. Bayram ettiler. Şeyh Said Efendi'ye göre bir Türk'ü öldürmek 70 gavuru öldürmekten daha üstündü. Neden? Bir nedeni yoktu. Hayatında bir tek Türk'ten kötülük görmemiş olan Şeyh Efendi böyle diyordu. Dipnot: Uğur Mumcu Kürt İslam Ayaklanması, sayfa 152. Kasım Bey'in mahkemedeki ifadesinden: Bazı dincilerin gaddarlığı insanı ürpertiyor. Milli mücadele döneminde mesela Konya isyanını, Bolu isyanını ve Menemen olayını hatırlayınız. Gaddarlık ortak bir özellik. Çatışma çıkmaması için Lice'ye girme işini bir gün erteledi. Sabah gün atarken Yarbay Hüseyin Bey Müfrezi'yi yola çıkarmıştı. Kestirme bir yoldan Sis Boğazı'na varmayı uygun görmüştü. Ali Bardak'taki Müfreze'ye kendisini izlemesini emretti. Soğuk ciğerlerine işliyordu. Piyade ile aranın açılmaması için süvariler yavaş gidiyor, atların burnundan buğu fışkırıyordu. Arazinin elverişli olmasından yararlanarak baskın yememek için öncü, artçı ve yancılar çıkarılmıştı. Güven içinde ilerliyorlardı. Sağda ve solda kar altında uyuklayan köyler vardı. Köylerin hizasına gelen yancıların üzerine yaylım ateş açıldı. Ateş giderek yoğunlaştı. Sis Boğazı yönünden gelen 1000'den fazla isyancı Müfreze'yi sarmaya başladı. Öncü, artçı, yancılar hepsi bir araya geldiler. Birlik çıplak arazide savunma düzenine geçti. Toprak donduğu için siper kazmak imkansızdı. Baş siperiyle yetineceklerdi. İsyancılar giderek çoğalıyordu. Müfrezeyi isyancılara durmadan ateş yağdıran makineli tüfeklerin etkisi korumaktaydı. Makineli tüfek cephanesi hızla azalıyordu. İsyancılar ortada, açıkta duran atları vuruyorlardı. Atların vurulması, inlemeleri herkesi ürpertmekteydi. Hüseyin Bey birliği kurtarmak için geri çekilmenin zorunlu olduğunu gördü. Emrini verdi. Çekiliş en zor harekettir. Deneyleri az yeni subaylara, erlere yardımcı olmak, korumak için ateş hattına geldi. Subayları, erleri uyarıyordu. Sürünerek çekil. Onbaşı dikkatli ol. Haydi oğlum acele et. Bırakın ağırlıkları. Bir serseri kurşun bu can cömertliğini affetmedi. Yarbay Hüseyin Bey vurulup düştü. Müfreze şehit komutan ve yaralılarla birlikte makineli tüfeklerin koruması altında geri çekildi. Silah seslerini duyan öteki Müfreze yetişince isyancılar kayboldular. Bir subay 38 er Müfreze'nin ağırlıkları ve muhafız erleri asilerin eline geçmişti. Dipnot: Diyarbakır'dan Keramettin Bey komutasında son bir Müfreze daha yollandı. Görevi çevredeki köyleri yola getirmekti. Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar, sayfa 100. Bu Müfreze hakkında ek bilgi Uğur Mumcu'da var. Müfrezenin toplarının batağa saplanıp kaldığı, ileri gidemediği, isyancıların saldırısı üzerine geri çekildiği anlaşılıyor. Kürt İslam Ayaklanması, sayfa 72. Behçet Cemal 26 Şubat'ta Hani'ye yaklaşan bir süvari alayının pusuya düşürüldüğünü, bütün alayın esir olduğunu yazıyor, sayfa 31. Genelkurmay'ın yayımladığı kitapta böyle bir olaydan söz edilmiyor. Birliklerin dağılımına da aykırı düşüyor bu iddia. Doğrusu Hani'nin isyancılarca geri alınışı olmalı. Ötesinin abartı, yanlış bilgi olduğunu sanıyorum. Bu başarısızlıkların nedenleri arazinin yapısı, erlerin çoğunun yeni olması, isyancılara karşı küçük kuvvetlerin kullanılması, klasik askerlik eğitimi gören ordunun çete savaşına uyum sağlamakta zorluk çekmesi, mevsim şartları ve benzerleri. İsyancıların iyi dövüştüklerini de belirtmek gerekir. Gazi Paşa sabah genelkurmaya giderek Fevzi Paşa ile görüştü. Öğleyinde Fethi Okyar'ı meclisteki odasında ziyaret etti. Konu isyandı. Fethi Bey olayın sınırlı, yerel bir isyan, ilkel bir irtica olayı olduğu kanısındaydı. Geniş bir sıkı yönetim uygulamasını gerekli görmüyordu. hele kısmi de olsa bir seferberlik ilanına karşıydı. Var olan imkanlarla işi genişletmeden, halkı heyecana vermeden bu hareketin bastırılabileceğine inanıyordu. Gazi bu sabah da bir müfrezemizi yenmişler dedi. Fethi Bey bu durumu doğal karşıladı. Cephe savaşına alışmış ordunun başı bozuklarla mücadelede biraz bocalaması doğaldır. Bu hal geçer. Dipnot, Genelkurmay Güneydoğu sınırındaki düzeni korumaya dikkat ederek dağınık küçük birlikleri birleştirmeye, büyük birlikler kurmaya çalışıyordu. Mesafeler dolayısıyla çok zaman alacak bir işti bu. Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar sayfa 98-100. İlk aşamada Diyarbakır'a bir piyade taburu ile iki dağ topu yola çıkarılmıştı. Adı geçen eser sayfa 101. Gazi Fethi Bey'e doğru eğildi. Valilerden ve Genelkurmay'dan gelen raporları okuyor musun sen? Fethi Bey Gazi'nin sinirlendiğini anlamamıştı. Sükûnetle yanıt verdi. Fırsat buldukça. Bu işle İçişleri Bakanı Cemil Bey yakından ilgileniyor. Gazi Fethi Bey'den ayrılıp direksiyon binasına gelir gelmez İsmet Paşa'ya yıldırım telgrafı çekti. Hemen Ankara'ya dönmeni rica ederim.